Item 4. Ben Robot, Isaac Asimov. Sayfa 38. Kovalamaca. Gregory Powell'ın en sevdiği klişelerden biri acele işe şeytan karışırdı. Dolayısıyla kızıl saçları terden keçe gibi olmuş Mike Donovan basamakları atlaya atlaya merdivenlerden inip yanına gelince Powell kaşlarını çattı. ''Ne oldu?'' dedi. ''Tırnağını mı kırdın?'' Ah diye hırladı Donovan hararetle. Bütün gün alt katmanlarda ne alt ediyordun? Derin bir nefes alıp Speedy hala dönmedi diye patladı. Powell'ın gözleri bir an büyüdü, merdivenlerde durdu kaldı. Sonra kendine gelip tırmanmaya devam etti. En üst basamağa ulaşınca selenyum toplamaya mı gönderdin dedi. Evet. Ne kadardır dışarıda? 5 saat oluyor. İkisinden de çıt yok. Durum çok can sıkıcıydı. Merkür'e geleli daha ancak 12 saat olmuşken boğazlarına kadar belaya batmışlardı. Merkür eskiden beridir güneş sisteminin lanetli gezegeni olarak bilinirdi. Ama lanetli bile olsa bu kadarı fazlaydı. Powell en baştan teker teker anlat dedi. Radyo odasına girmişlerdi. İçeride daha şimdiden antika olmuş ekipmanlara Powell ve Donovan gelmeden önceki 10 yıl boyunca kimse dokunmamıştı. Teknolojik açıdan 10 yıl bile büyük fark yaratıyordu. Örneğin Speedy'nin 2005'teki robotlarla hiç alakası yoktu. Gerçi o zamanlar robot bilimde inanılmaz gelişmeler kaydediliyordu. Powell parlak metal bir yüzeye usulca dokundu. Odadaki her şeyin üstüne sinmiş, terk edilmiş hissi son derece iç karartıcıydı. Bunu Donovan da hissetmiş olacak ki lafa başladı. Radyoyla nerede olduğunu tespit etmeye çalıştım ama olmadı. Merkür'ün güneşli tarafında radyo işe yaramıyor. 2 kilometrelik alanın ötesini göremiyorsun. Birinci keşif gezisinin başarısızlık sebeplerinden biri de bu. Ultra dalga ekipmanları kurmamız ise haftalar sürer. Geç bunları, ne buldun onu söyle. Kısa dalgada Speedy'nin düzensiz sinyallerini yakaladım. Sadece yerini tayin edebildim. Böyle 2 saat boyunca izini sürdüm. Sonuçları haritaya aktardım. Arka cebinden kare şeklinde sarı bir parşömen çıkardı. Başarısız olan birinci keşif gezisinden kalmaydı ve şiddetle masaya vurdu. Avucuyla yuvarlayıp açtı. Powell kollarını göğsünde kavuşturmuş uzaktan izliyordu. Oldukça gergin görünen Donovan kalemiyle işaret etti. Kırmızı çarpı selenyum damarı, sen kendin işaretledin. Hangisi diye araya girdi Powell. MacDougall gitmeden 3 yeri işaretlemişti. Haliyle en yakındakine gönderdim Speedy'yi. 27 kilometre uzakta ama ne fark eder ki? Sesinde gerilim vardı. Speedy'nin geçtiği yerlere de kurşun kalemle nokta koydum. Ve ilk defa Powell'ın yapmacık umursamazlığı sarsıldı. Eli haritaya fırladı. Sen ciddi misin? Böyle bir şey mümkün değil. Olmuş işte diye homurdandı Donovan. Küçük noktalar kırmızı çarpıyla işaretlenmiş selenyum damarının etrafında kaba bir çember çiziyordu. Powell'ın parmakları kahverengi bıyığına gitti. Kaygılı olduğu her halinden belliydi. Donovan ekledi. Takibini yaptığım 2 saat içinde o lanet damarın etrafını 4 defa turladı. Bana öyle geliyor ki sonsuza dek dönüp duracak. Başımız belada, farkında mısın? Powell başını kaldırıp baktı, hiçbir şey söylemedi. Gayet de farkındaydı. Merkür'ün tam tepede parlayan korkunç güneşiyle aralarındaki tek korumu olan fotosel levhalar patlamıştı. Tek çıkar yolları selenyumdu. Selenyumu elde edebilecek tek kişi Speedy'ydi. Eğer Speedy geri dönmese selenyumsuz kalırlardı. Selenyumsuz kalırlarsa fotosel levhalar tamir edilemezdi. Fotosel levhalar olmayınca da ölümlerden ölüm beğeneceklerdi. Mesela canlı canlı kavrulmak gibi. Donovan kızıl saçlarını sertçe karıştırdı, keyifsiz bir sesle lafa başladı. Güneş sisteminin diline düşeceğiz Greg. Nasıl her şey bu kadar kötü gidebilir? Gün yüzü maden istasyonunun yeniden açılıp açılamayacağına dair rapor hazırlarsınlar diye koskoca Powell ve Donovan'ı Merkür'e gönderiyorlar. Elimizin altındaki modern tekniklere ve robotlara rağmen ilk günden her şeyi berbat ediyoruz. Hem de gayet sıradan bir görevde. Bir daha insan içine çıkamayız. Tek derdimiz o olsun diye yanıtladı Powell sessizce. Derhal bir şeyler yapmazsak insan içine çıkmamız zaten mümkün olmayacak. Saçma sapan konuşma. Sen işin şakasındasın ama ben değilim. Greg, bizi buraya tek bir robotla göndermek rezillikti. Hem fotosel levhaları kendi başımıza halletmek de senin parlak fikrindi.
Haksızlık ediyorsun ama sen de biliyorsun ki o kararı ikimiz birlikte verdik. Tek ihtiyacımız olan 1 kilogram selenyum ile sabit başlı dielektrot levhasıydı. 3 saatte hallolurdu. Kaldı ki güneşli tarafın her yerinde saf selenyum damarları var. MacDougall'ın spektro reflektörü 5 dakikada 3 damar buldu. Haksız mıyım? Jüpiter aşkına, oturup bir sonraki teması bekleyemezdik.
Peki ne yapacağız? Pavel, aklında bir fikir var biliyorum. Yoksa bu kadar sakin olmazdın. Senin de canın benimki kadar tatlı. Hadi çıkar ağzındaki baklayı.
Gidip Speedy'yi kendimiz getiremeyiz. Mike, güneşli tarafta bu mümkün olmaz. Son teknoloji güneş giysileri bile direkt gün ışığına 20 dakikadan fazla maruz kalamaz. Ama ne derler bilirsin? Çivi çiviyi söker. Belki durum o kadar da kötü değildir Mike, ne dersin? Alt katmanlarda 6 robotumuz var. Onları kullanabiliriz. Tabii bozuk değillerse.
Donovan'ın gözleri bir an ümitle parladı. Birinci keşif gezisinden kalma 6 robotu mu diyorsun? Emin misin? Robot altı makineler olabilirler. Robot modelleri açısından 10 yıl uzun bir süre biliyorsun.
Hayır, robotlar. Bütün gün onları inceledim. Eminim pozitronik beyinleri var. Tabii biraz ilkel kaçıyor.
Haritayı cebine soktu. Haydi aşağıya inelim. Robotlar en aşağı katmandaydı. Altısının da etrafında içerikleri bilinmeyen paketler yığılmıştı. Robotlar epeyce büyüktü ve yerde oturur pozisyonda olmalarına rağmen bacakları almış başını gidiyordu. Kafaları ise yerden 2 metre yüksekti. Donovan ıslık çaldı. Şunların büyüklüğüne baksana. Göğüslerinin çevresi 3 metre vardır.
Evet, çünkü eski McGuffey çarkları kullanıyorlar. İçlerini açtım baktım. Tam bir rezalet.
Herhangi birini çalıştırdın mı?
Hayır, gerek olmadı ama bence bir problemleri yok. Diyaframları bile iş görür vaziyette, belki konuşabilirler.
Konuşurken bir yandan en yakınındaki robotun vidalarını açıp göğüs levhasını çıkardı. Robotlara can veren atom enerjisiyle çalışan, içinde kıvılcımlar dolaşan 5 santimlik küreyi robota taktı. Önce sığmayacak gibi oldu ama başardı. Sonra levhayı tekrar yavaş yavaş yerine vidaladı. Modern modellerde kullanılan radyo kumanda teknolojisinden 10 yıl önce kimse haberdar değildi. Ardından aynı işlemi diğer 5 robota da uyguladı. Donovan tedirgin bir sesle hareket etmiyorlar dedi.
Hareket emri vermedik diye durumu özetledi Powell.
Sıranın başındaki robota dönüp göğsüne vurdu.
Baksana, duyuyor musun beni?
Canavarın kafası yavaşça eğildi, gözleri Powell'a kilitlendi. Sonra ortaçağ fonograflarını andıran sert, gıcırdar bir sesle
''Evet, sahip'' diye hırladı.
Powell Donovan'a bakıp keyifsiz keyifsiz sırıttı.
''Duydun mu? Dünyada robotların yasaklanmak üzere olduğu dönemlerde piyasadaki ilk konuşan robotlar böyleydi. Üreticiler insanların güvenini kazanmak için makinelere kölelik kompleksi yüklediler.''
İşe yaramadı diye mırıldandı Donovan.
Evet, yaramadı ama hiç değilse ellerinden geleni yaptılar.
Tekrar robota döndü.
Ayağa kalk.
Robot yavaşça yükseldi. Donovan kafasını kaldırdı da kaldırdı, dudaklarını büzüp ıslık çaldı.
Powell, yüzeye çıkabilir misin dedi gün ışığına.
Robotun hantal beyni çalışırken sessizlik oldu, sonra
evet sahip dedi.
Güzel, kilometre nedir bilir misin? Biraz daha düşündü, yine ağır ağır cevapladı.
Evet, sahip.
O zaman seni yüzeye çıkaracağız, yönünü tayin edeceğiz. Yaklaşık 27 kilometre gideceksin. O civarlarda senden daha küçük başka bir robot göreceksin, bu kadarını anladın mı?
Evet, sahip.
O robotu bulunca geri dönmesini emredeceksin. Eğer dönmek istemezse zorla alıp getireceksin. Donovan, Powell'ın kolunu sıktı. Neden doğrudan selenyuma göndermiyoruz?
Çünkü Speedy'nin geri gelmesini istiyorum, geri zekalı. Ne arızası var öğrenmek istiyorum.
Sonra robota pekala dedi, beni takip et. Robot yerinden kıpırdamadı, onun yerine boğuk sesiyle
özür dilerim sahip ama yapamam dedi. Üstüme binmeniz gerekiyor.
Hantal kollarını birbirine vurdu, küt parmaklarını birbirine geçirdi. Powell baka kaldı, bıyığını çekiştirerek yandık dedi.
Donovan'ın gözleri büyüdü. Üstüne mi binmemiz lazım?
At gibi mi?
Sanırım öyle ama neden bilmiyorum. Anlamadım.
Yok, dur anladım. Dedim ya, o günlerde robot güvenliğine çok önem veriliyordu. Demek ki üstlerinde binicileri olmadan tek başlarına hareket etmelerini engelleyerek robotları güvenli göstermeyi amaçlamışlar.
Şimdi ne yapacağız?
Ben de onu düşünüyorum diye mırıldandı Donovan. Yanımızda robot olsun ya da olmasın yüzeye çıkmamız mümkün değil Jüpiter aşkına.
Parmaklarını iki kere şıklattı, telaşlanmıştı. Şu haritayı versene. Boşuna mı iki saat oturup onu inceledim? Burası bir maden istasyonu. Neden tünelleri kullanmıyoruz?
Maden istasyonu haritada siyah bir çemberle işaretlenmişti. Kesik çizgilerle gösterilen tüneller ise istasyonu örümcek ağı gibi sarmıştı.
Donovan haritanın altındaki sembol listesini inceledi. Bak dedi, küçük siyah noktalar yüzeye açılıyor. Şuradaki selenyum damarına yaklaşık 5 kilometre. Üstünde bir rakam var. İnsan daha büyük yazar. 13A. Eğer robotlar buralara aşinaysa.
Pavel bu soruyu robota iletti. Karşılığında ruhsuz bir evet sahip aldı.
Güneş giysini kap gel dedi Pavel memnuniyetle.
İkisi de güneş giysilerini ilk kez giyiyordu ki varır varmaz giymeleri gerekeceğini tahmin bile edemezlerdi. Kollarını bacaklarını oynattılar, hantal ve rahatsızdı. Güneş giysileri normal uzay giysilerinden çok daha kaba, çok daha çirkindi ama bir o kadar da hafifti. Çünkü yapımlarında hiç metal kullanılmamıştı. Isıya dayanıklı plastik ve kimyasal işlemlere tabi tutulmuş koruyucu katmanlardan oluşuyordu ve havayı kupkuru tutmak için desikasyon üniteleriyle donatılmışlardı. Güneş giysileri Merkür'ün kavurucu güneşine 20 dakikaya kadar dayanabiliyordu. 5-10 dakika daha fazla maruz kalınca bile içindeki kişi hemen ölmüyordu. Güneş giysisine rağmen robot ellerini üzengi yaptı. Pavel'ın büründüğü grotesk kılık karşısında zerre şaşkınlık göstermemişti. Pavel'ın telsizden geçen sesi cızırtılı ve gür bir hal almıştı.
''Bizi 13A numaralı çıkışa götürmeye hazır mısın?''
''Evet, sahip.''
Pavel duruma sevindi. Radyo kumandaları çalışmasa da en azından telsizler iş görüyordu.
''Atla bir tanesini sırtına Mike.'' dedi Donovan'a.
Eğreti üzengiye tek ayağını koyup kendini yukarı attı. Yeri gayet rahattı. Robotun kambur sırtı bu iş için özel tasarlanmıştı. Omuzlarda bacakları koyacak oyuklar vardı ve haddinden uzun kulakların ne amaca hizmet ettiğini Pavel şimdi daha iyi anlıyordu. Pavel robotun kulaklarını tuttu, kafasını çevirdi. Altındaki binek ağır ağır döndü.
''Yürü bakalım.''
Ama olaya hiç de iyimser bakamıyordu. Dev robotlar yavaş ve mekanik hareketlerle kapıdan geçerken Pavel ve Donovan tavana çarpmamak için başlarını eğdi. Robotların hantal monoton adımları dar koridor boyunca ilerledi, hava kilidine kadar ulaştı. İleride nokta halini alana dek uzayıp giden havasız tünele bakınca Pavel ellerinde ilkel robotlardan başka şey olmayan birinci keşif gezisinin her şeye rağmen nasıl da büyük bir iş başardığını daha iyi idrak etti. Başarısızlığa uğramış olsalar da onların başarısızlığı güneş sisteminin çoğu başarısından daha takdire şayandı. Robotlar adımlarını hiç değiştirmeden sabit bir hızla ilerlemeye devam etti. Pavel bu tünellerin ışıklarla donatıldığını, havanın da dünya sıcaklığında olduğunu fark ettin mi dedi. Buraya kimse uğramasa da 10 yıl boyunca muhtemelen hep böyleydi.
Ama nasıl?
Enerji ucuz. Güneş sistemindeki en ucuz enerji. Merkür'ün güneşli yüzünde güneş enerjisi hiç de küçümsenecek gibi değil. İstasyonun dağ kenarında gölgeli bir yerde değil de doğrudan güneşin altında kurulmasının sebebi bu. Dev bir elektrik santrali. Isı elektriğe, ışığa, mekanik güce vesaire dönüşüyor. Böylece aynı anda hem enerji sağlanıyor hem de istasyon serinliyor.
Bak dedi Donovan, çok eğitici konuşuyorsun ama konuyu değiştirsek diyorum. Bu bahsettiğin enerji dönüşümü ağırlıklı olarak fotosel levhalarla yapılıyor. O da şu an hiç hoşuma gitmeyen bir konu.
Pavel birazcık homurdandı. Donovan sessizliği bozmak için bambaşka bir konuya geçti.
Baksana Greg, Speedy'nin nesi var acaba, hiç anlamadım.
Güneş giysisi içinde omuz silkmek kolay değildi ama Pavel yine de elinden geleni yaptı.
Bilmiyorum Mike.
Merkür ortamına son derece uygun bir robot, ısı umurunda bile değil. Düşük yer çekimi ve çatlak zeminler için özel tasarlanmış. Hiçbir arıza çıkarmaması lazım aslında.
Sessizlik çöktü bu sefer, sessizlik epeyce sürdü.
Sahip, dedi robot, geldik.
Pavel dalmıştı birden kendine,
nasıl dedi,
hadi çıkalım o zaman, yüzeye çıkalım.
Kendilerini ufak bir ek istasyonda buldular. İçerisi boş, havasız ve darmadağınıktı.
Donald'ın el fenerinin ışığında duvarlardan birinin üst kısmına açılmış tırtıklı deliği inceledi.
Meteorit mi dersin diye sordu.
Pavel onu silkti.
Boş versene, kimin umurunda, haydi çıkalım.
Siyah bazaltlardan oluşan yüksek bir kayalık güneşi kesiyor, havasız kapkaranlık gölgesi Pavel ve Donovan'ın üstüne düşüyordu. Önlerinde uzanan gölge bir noktada bıçak gibi kesiliyor, oradan itibaren çakıllı zeminin sayısız kristalinden ışıl ışıl yansıyan o parlak beyaz ışık başlıyordu.
Uzay ne tuhaf, dedi Donovan hayranlıkla, aynı kar gibi.
Gerçekten de öyleydi. Pavel'in gözleri Merkür'ün ışıltılı zemininden ufka doğru kaydı. Göz kamaştıran enfes bir manzaraydı.
Burası gezegenin diğer yerlerinden çok farklı, dedi. Merkür'ün genelde albedosu düşüktür ve toprak ağırlıklı olarak gri sünger taşından oluşur. Aşağı yukarı ay gibi, ne kadar da güzel değil mi?
Neyse ki vizörlerinde ışık filtreleri bulunuyordu. Manzara ne kadar güzel de olsa düz camdan gün ışığına baksalar yarım dakika içinde kör olurlardı. Donovan bileğindeki yaylı termometreye baktı.
Vay canına, sıcaklık 80 santigrat.
Pavel kendi termometresine baktı. Biraz fazlaymış, atmosferden dolayı.
Merkür'de mi? Saçmalama.
Merkür'de aslında hava vardır, diye açıkladı Pavel dalgın dalgın. Vizöründeki dürbün eklentisini ayarlamakla meşguldü ve güneş giysisinin tombul parmakları işi zorlaştırıyordu.
Yüzeyinde ince bir gaz tabakası var. Merkür'ün yer çekimine uygun ağırlıkta, uçucu element ve bileşiklerin buharlaşmasıyla oluşuyor. Bilirsin işte, selenyum, iyot, civa, galyum, potasyum, bizmut, uçucu oksitler falan. Buharlar gölgeli yerlere sürüklenip yoğunlaşıyor, dışarıya ısı veriyor. Dev bir imbik gibi düşün. Hatta el feneri tutarsan kayalıkların kenarlarında rengi atmış sülfür ya da çiğdenmiş civa görebiliriz.
Ne önemi var? 80 derece giysilerimize vız gelir.
Pavel dürbün eklentilerini takmıştı. Salyangoz gibi antenleri vardı artık. Donovan gerilmişti. Bir şey görüyor musun?
Pavel hemen cevap vermedi. Verdiğinde ise sesi tedirgin ve düşünceliydi.
Ufukta siyah bir nokta var. Selenyum damarı olabilir. Tam olması gereken yerde. Ama Speedy'yi göremiyorum.
Pavel daha iyi görebilmek için kendini yukarı kaldırdı. Robotun omuzlarında yükselmiş, her an düşecekmiş gibi ayakta duruyordu.
Bacakları açık, gözleri kısık halde, dur bir dakika, dedi. Galiba, evet evet, kesinlikle o. Bu tarafa geliyor.
Donovan, Pavel'ın parmağının gösterdiği yere baktı. Dürbünleri takılı değildi ama ışıl ışıl kristal zeminde küçücük bir karaltı hareket ediyordu.
Gördüm, diye bağırdı, haydi gidelim.
Pavel yine robotun omzuna oturmuştu. Eldivenli eli kocaman robotun varil gibi göğsüne vurdu. Yürü bakalım.
Deh, dedi Donovan, ardından topuklarıyla robotunu mahmuzladı.
Robotlar yola çıktı. Tok ve düzenli ayak seslerini havasız ortamda kimse duymuyordu. Çünkü güneş giysilerinin yapımında kullanılan ametal madde ses geçirmiyordu. Sadece duyma eşiğinin altında kalan ritmik titreşimler hissediliyordu.
''Daha hızlı!'' diye bağırdı Donovan. Ritim değişmedi.
''İşe yaramıyor!'' diye karşılık verdi Pavel. ''Bu hurda yığınlarının hızları sabit. Selektif fleksör takarlar mı hiç bunlara?''
Gölgeden çıkmışlardı. Akkor gün ışığı başlarından aşağı kaynar su gibi döküldü. Donovan istemsizce başını eğdi.
''Vay canına, bana mı öyle geliyor, yoksa hava mı ısındı?''
Pavel'ın cevabı ''Birazdan daha da ısınacak oldu. Bir gözün Speedy de olsun.''
SPD-13 seri numaralı robot iyice yaklaşmıştı, şimdi daha net seçilebiliyordu. Şık tasarımlı, zarif bedeninden ışıklar saçıyor, çatlak arazide seke seke ilerliyordu. İsmi tabii ki seri numarasından geliyordu ama gayet yerinde bir isim seçmişlerdi. SPD modelleri Birleşik Devletler Robot ve Mekanik İnsan AŞ tarafından üretilen robotlar içinde en hızlılardandı.
''Merhaba Speedy'' diye haykırdı Donovan deli gibi el sallayarak.
''Speedy'' diye seslendi Pavel, ''buraya gel.''
Firari robot ile aralarındaki mesafe hızla azalıyordu. Bunda Donovan ve Pavel'ın 50 yıllık külüstürlerinden ziyade Speedy'nin payı daha büyüktü. Biraz daha yaklaştıkça Speedy'nin yalpaladığını fark ettiler. Gözde görülür şekilde iki yana sendeliyordu. Sonra Pavel tekrar el salladı. Kompakt kulaklık takımının radyo vericisine maksimum güç gönderip bir kere daha seslenmek üzereydi ki Speedy kafasını kaldırıp onları gördü.
Speedy durdu. Bir süre öyle bekledi.
Durduğu yerde hafif hafif salınıyordu. Rüzgarda salınan yapraklar gibi.
Pavel seslendi. Haydi Speedy, gel buraya oğlum.
Bunun üzerine ilk kez Pavel'ın kulaklıklarında Speedy'nin robotik sesi duyuldu.
Tatlım, haydi oyun oynayalım. Sen beni yakala, ben de seni. Bıçağımızı hiçbir aşk kesemez. Çünkü ben küçük, tatlı bir düğün çiçeğiyim. Hay aksi.
Topukları üzerinde dönüp geldiği yöne geri koştu. Yerinden öyle hızlı ve öfkeli fırladı ki tozu dumana kattı. Uzaklara kaçarken son sözleri,
''Koca meşe ağacının altında küçük bir çiçek var.''
oldu. Peşindeki insanlardaki karşılığı hıçkırık olabilecek tuhaf metalik bir tıkırtı duyuldu.
Donovan bitkin bir sesle ''Gilbert ve Sullivan'ı nerede duymuş?'' dedi. ''Baksana Greg sarhoş olmuş ya da öyle bir şey.''
''Demesen anlamayacaktım.'' diye tersledi Powell. ''Kayalığa geri dönelim. Piştim burada.''
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.